Ayrım 11.
Bir halk kitlesi, karşında halk kitlesi olduğunu düşünürsen her zaman mantıklı hareket eder oysa. Bunun dava ile ne ilgisi var? Şöyle düşünmek, grup içinde yaşayan insan harekete geçmek istediğinde kendisine bir ölçü yaratır. Tanrı bizim kutsal toprakları ele geçirmemizi istiyor veya dünyayı demokrasi için güvenli bir yer yapmak amacıyla savaşıyoruz ya da komünizmle toplumsal adaletsizliği silip atacağız. Ama grup kutsal toprakları, demokrasiyi ya da komünizmi umursamaz bile. Grup belki de yalnızca bir yere gitmek istemiştir, savaşmak istemiştir ve bu sözcükleri bireylerin beyinlerini rahat ettirmek için kullanmaktadır. Bunun böyle olabileceğini söylemeye çalışıyorum Mac. Dava böyle olamaz. Belki de ben böyle düşünüyorum ama. Doktor, senin derdin komünist olamayacak kadar solda olman. Kolektifliğe çok bel bağlıyorsun. Benim gibi insanların bir takım şeyleri yönetmesini, harekete geçirmesini nasıl açıklıyorsun peki? Senin grup içinde yaşayan insan kuramın suya düşüyor böylece. Sen neden olduğun kadar sonuç da olabilirsin Mac. Grup içinde yaşayan insanın ifadesi olabilirsin. Özel bir görev yüklenmiş bir hücre olabilirsin. Göz hücresi gibi gücünü grup insanından alırsın. Aynı zamanda bir göz gibi onu bir yere yöneltebilirsin. Gözün de hem beyinden emir alır hem beyne emir verir. Pratik bir şey değil bu, dedi Mac hoşlanmışçasına. Bu tür konuşmaların aç insanlarla, işten atılanlarla, işsizlikle ne ilgisi var? Pek çok ilgisi olabilir. Tetanos ile kazıklı hummanın birbirleriyle ilgisi keşfedileli çok olmadı. Dünyada hala çocukların cinsel ilişki sonunda doğduğunu bilmeyen ilkeller var. Evet, grup insanının doğasını, isteklerini, amaçlarını daha fazla bilmek yararlı olabilir. Onun bu şeyleri bizimkine benzemez. Bizim kaşınan bir yerimizi, kaşımamızın verdiği zevkin karşılığı bir dizi hücrenin ölmesidir. Belki de grup insanı bir savaşta tek tek insanların ölmesini görmekten zevk alır. Ben elimdeki bütün olanakları kullanarak olabildiği kadar çok şey görmek istiyorum Mac. Mac kalkıp pantolonunun arkasını silkeledi. Çok şey görürsen hiçbir şey yapamazsın. Burton da kıs kıs gülerek kalktı. Belki de günün birinde ama boş ver şimdi. Bu kadar çok konuşmamalıydım. Ama bir düşünce kimse dinlemese bile dile getirildiğinde biraz daha berraklaşır. Uyuyan kampa doğru yürümeye başladılar. Hiçbir şeye bakacak halde değiliz doktor. Sabaha gelecek olan grev kırıcıları yola getirmemiz gerek. Tanrı isterse, dedi Burton. Anderson'ın o av köpeklerini gördün mü? Şahane hayvanlar. Bana duygusal bir zevk verdi. Adeta cinsel bir zevk. Deacon'ın çadırında hala ışık vardı. Kamp ise uykudaydı. Sokaklarda sönmemiş bir iki kömür ateşi kalmıştı. Yolun kıyısında eski arabalar sessiz bir duvar oluşturuyordu. Yolda ise dikkati elden bırakmayan şerif yardımcılarının sigaraları olan kıvılcımlar yanıp sönmekteydi. Duydun ya Jim, Burton'un nasıl biri olduğunu gördün işte. İki tane esaslı köpek, avcı köpeği ama bizim doktora bunlar köpek değil de bir takım duygular. Benim için ise köpektir onlar. Burada uyuyanlar da mideleri olan insanlar. Ama doktor için bunlar insan değil de kolektif bir dev. Eğer doktor olmasaydı onu pek aramızda tutmazdık. Mesleğine ihtiyacımız var ama kafası bizi karmaşıklığa itiyor. Burton özür dilercesine güldü. Neden konuştuğumu ben de bilmiyorum zaten. Siz pratik insanlar, mideleri olan başka pratik insanları yönetirsiniz. İnsanlarınız sözünüzden dışarı çıkarlar, sağduyu kurallarını izlemezler ve siz pratik insanlar ya bunun böyle olmadığını savunursunuz ya da böyle bir şeyi hiç düşünmezsiniz. Birisi mideli bir insanın sizin kurallarınızın izin verdiğinden daha başka bir şey olduğunu söylediği zaman da hayalci, mistik, metafizikçi diye yaygarayı kopartırsınız. Ben pratik bir insana neden bunlardan söz ediyorum bilemiyorum doğrusu. Tarihte mideli insanları yöneten pratik insanlar kadar şaşkınlığa ve karmaşaya düşmüş başka insan yoktur. Bizim yapacak bir işimiz var diye ısrar etmek. Öyle fantezi düşüncelerle eğlenecek zamanımız yok. Öyle ve siz de elinizdekini bilmeden başlıyorsunuz işe. Böylece bilgisizliğiniz her an size ayak bağı oluyor. Çadırlara iyice yaklaşmışlardı artık. Bu şekilde başkalarıyla da konuşursan seni kovmak zorunda kalırız, dedi Mac. Yerden bir karaltı dikildi önlerine. Kim o, dedi bir ses. Selam, sizi tanıyamadım, dedi sonra. Deacon nöbetçi mi çıkardı diye sordu Mac. Evet, esaslı adam. Onun soğukkanlı, aklı başında biri olduğunu anlamıştım zaten. Büyük, sivri tepeli bir çadırın önünde durdular. Ben artık yatayım dedi doktor. Koruyucularım da yatıyorlar. İyi fikir. Yarına epey sargı işin olacak sanırım. Doktor çadıra girince Mac, Jim'e döndü. Senin de biraz uyumaman için hiçbir neden yok. Sen ne yapacaksın Mac? Ben mi? Her şey yolunda mı diye şöyle bir çevreme bakayım diyorum. Ben de seninle gelmek istiyorum. Arkandan gelirim. Öyle yüksek sesle konuşma. Mac arabalara doğru yürüdü. Bana gerçekten yardım ediyorsun Jim. Zaman zaman bir yaşlı kadın gibi elim ayağıma dolaşıyor ama sen beni korkmaktan koruyorsun. Ben senin arkanda dolaşmaktan başka bir şey yapmıyorum ki. Biliyorum. Ben pek yufka yürekli oldum çıktım galiba. Senin başına bir şey geleceğinden korkuyorum. Seni buraya getirmemeliydim Jim. Sana iyice yaslanmaya başladım artık. Şimdi ne yapacağız Mac? Keşke gidip yatsan. Ben yoldaki polislerle konuşmaya çalışacağım. Neden? Bak Jim, doktorun sözleri keyfini kaçırdı mı? Hayır, dinlemedim bile. Palavra hepsi ama palavra olmayan bir şey söyleyeyim sana. Bir grev iki yolla kazanılır. Grevciler sürekli mücadeleye hazırdırlar ve kamuoyu senden yanadır. Bu vadinin tümü birkaç kişinin elinde. Kısacası geri kalanların pek toprakları yok gibi bir şey. O birkaç kişi de onlara ya para verir ya da yalan söyler. Yoldaki polisler özel şerif yardımcılarıdır. İki hafta önce işe alınmış, eline bir tabanca ile göğsüne bir yıldız takılmış insanlar yani. Onları bir yoklamayı düşünüyorum. Bakalım grev hakkında ne düşünüyorlar. Ama ben yine de belki bir yolunu bulur, onlarla bir ilişki kurabiliriz diye düşünüyorum. Ya seni tutuklarlarsa? Gece yoldaki herifin ne söylediğini unutma. Bunlar yalnızca şerif yardımcıları Jim. Normal bir polis gibi kim olduğumu anlamazlar benim. Ben yine de seninle gelmek istiyorum. Pekala ama ortalıkta bir şeyler sezersen hemen kampa koş ve avazın çıktığı kadar bağır. Arkalarındaki çadırda biri uykusunda bağırmaya başladı. Birkaç kişi adamı uyandırıp gördüğü rüyayı yarıda kestiler. Mac ile Jim sessizce arabaların arasından geçip sigara ateşlerinin parıltısına doğru yürüdüler. Onlar yaklaşırken ateşler yer değiştirdi. Hey arkadaşlar, oraya gelebilir miyiz diye seslendi Mac. Kaç kişisiniz diye sordu biri. İki. Gelin öyleyse. Mac ile Jim adamlara yaklaşırlarken bir fener yandı. Bir an yüzlerinde dolaşıp söndürüldü. Şeref yardımcıları ayağa kalktılar. Ne istiyorsunuz dedi sözcüleri. Uyuyamadık dedi Mac. Gelip biraz konuşalım dedik. Adam güldü. Bu akşam gelen gidenimiz çok oldu doğrusu. Mac karanlıkta tütün kesesini çıkardı. Sigara isteyen var mı? Sigaramız var. Siz ne istiyorsunuz bakalım? Anlatayım. Bizimkiler sizin bu grev hakkında ne düşündüğünüzü merak ediyorlar. Biz bunu sormaya geldik. Sizin de onlar gibi işçi olduğunuzu biliyorlar. Kendinizden olan insanlara yardım edip etmeyeceğinizi merak ediyorlar. Mac'in sözleri sessizlikle karşılanmıştı. Mac huzursuzca baktı çevresine. Pekala yavrular dedi yumuşak bir ses. Kaldırın ellerinizi bakalım. Bir ses çıkayacak olursanız kurşunu yediniz demektir. Ne demek oluyor bu? Ne yapmak istiyorsunuz? Jack arkalarına geç şunların. Ed sen de. Silahlarınızı arkalarına dayanın. Kıpırdayacak olurlarsa mıhlarsınız. Sırtlarına dayanmış tüfeklerle karanlığa doğru itekleniyorlardı. Liderleri kendinizi kurnaz sanıyorsunuz ha dedi. Polislerin gündüz ikinizi gösterdiklerinin farkında değilsiniz herhalde. Yolu geçip karşı taraftaki ağaçların arasına girdiler. Gün ışımadan milleti buradan çıkarıp bize boş kampı bekletecektiniz değil mi? Bu numaranızı karar verdiğinizden 10 dakika sonra öğrendik biz. Kim söyledi bayım? Bilmek isterdin değil mi? Silahlar arkadan dürtüklüyordu. Bizi hapishaneye mi götürüyorsunuz bayım? Ne münasebet. Siz lanet kızıllar doğruca asayiş komitesine gidiyorsunuz. Eşek sudan gelinceye kadar dayak yiyip eyalet sınırı dışına atılırsanız talihinize şükredin. Talihiniz yaver gitmezse ipe çekilirsiniz. Bu vadide radikallere yer yok anlaşıldı mı? Ama siz polissiniz. Bizi hapishaneye götürmek zorundasınız. Sen öyle san. Burada epey uzakta küçük bir ev var. Doğruca oraya gidiyoruz şimdi. Ağaçların altında yıldızların soluk alışları bile görünmez olmuştu. Şimdi sesinizi kesin bakalım artık. Jim kaçmak diye bağırırken bir yandan da kendini yere attı. Arkasındaki adam Jim'in üstünden öne devrildi. Jim bir ağacın gövdesine kadar yerde yuvarlanarak gitti. Sonra ayağa kalkıp koşmaya başladı. İkinci sıradaki elma ağaçlarından birisinin tepesine tırmandı. Boğuşmaların gürültüsüyle homurdanmalar duydu arkasında. El feneri sağı solu yerleri düşen çürük bir elmayı aydınlattı. Bir kumaşın yırtılışı ardından ayak sesleri duyuldu. Bir el uzanıp feneri aldı ve söndürdü. Boğuşma olan yerde boğuk seslerle tartışanlar vardı. Jim yapraklar titredikçe korkuyla soluyarak ağaçtan yavaşça indi. Gürültü etmemeye çalışarak yola çıktı ve karşıya geçti. Arabaların yanında bir nöbetçi kendisini durdurdu. ''Bu gece ikidir görüyorum seni evlat. Neden yatmıyorsun? Bana bak, Mac geçti mi buradan?'' ''Evet, yıldırım gibi hem de. Deacon'ın çadırında şimdi.'' Jim koşa koşa gidip kahverengi çadır kapağını açtı. İçeri girdi. Çadırda Mac, Deacon ve Burke vardı. Mac heyecanlı bir şeyler anlatıyordu. Jim içeri girince sözü yarıda kaldı. ''İşte buna çok sevindim.'' dedi. ''Az sonra bir grup gönderecektik seni ellerinden kurtarmak için. Çok sersemlik ettim doğrusu. Deacon silahlarını sırtımıza dayamış götürüyorlardı bizi. Ateş edeceklerini sanmıyordum ama belli olmazdı. Jim sen nasıl kaçtın peki?'' ''Kendimi yere attım. Arkamdaki herif üzerimden devrildi. Tüfeği yere saplandı. Okul bahçesinde yapardık bu numarayı.'' Mac huzursuzca güldü. ''Silahlar sırtımıza değmediği anda birbirlerini vurmaktan korkmuşlardır. Ben kendimi yana atıp herifin karnına bir tekme savurdum.'' Burke Mac'in arkasındaydı. Jim Mac'in Deacon'a göz kırptığını gördü. Buz gibi bakışlar soluk kirpikler arasında kaybolmuş gibiydi. Deacon, ''Burke, git bir bak bakalım bizim nöbetçiler uyuyakalmasınlar.'' dedi. Burke duraksadı. ''Uyumamışlardır canım.'' ''Git bir bak sen yine de. Bir daha baskın falan istemeyiz. Burke, bizimkilerin ellerinde ne var?'' ''Hepsinde gayet güzel sopalar var.'' ''Peki, haydi gidip bir bak öyleyse.'' Burke çadırdan çıktı. Mac Deacon'a yaklaştı. ''Çadır ses geçirir. Seninle konuşmak istiyordum. Biraz yürüyelim mi?'' Deacon başını iki kere salladı. Üçü birden karanlığa çıkıp daha önce Doktor Burton'ın gittiği yöne doğru yürüdüler. Önlerinden geçtikleri bir nöbetçi dikkatle baktı yüzlerine. ''Biri bizi gammazlamaya başlamış bile.'' dedi Mac. ''Şerif yardımcıları gün doğmadan gideceğimizi biliyorlardı.'' Deacon buz gibi sesle ''Burke mi dersin?'' diye sordu. ''O yanımızda bile değildi. Kim olduğunu bilmiyorum. Çadırın çevresinde dolaşan herhangi biri de bizi duymuş olabilir.'' ''Peki ne yapacağız şimdi? Sen bu işleri iyi biliyora benziyorsun.'' diye buz gibi bir sesle devam etti. ''Siz kızılların bize bir yararınız olamayacağını düşünüyorum doğrusu. Bu gece biri geldi. Sizi başımızdan atacak olursak patronların anlaşmaya yanaşabileceklerini söyledi. Bunu gerçekten yaparlar mı dersin? Unutma ki biz ortalıkta yokken indirmişlerdi ücretleri. Bu görevi bizim başlatmadığımızı da çok iyi biliyorsun. Bizse işler sarpa saracağına doğru dürüst bir yola girsin diye uğraşıyoruz.'' Deacon'ın tek düze sesi Mac'in sözünü kesiverdi. ''Bu işten sizin avantajınız ne?'' ''Hiçbir şey.'' dedi Mac öfkeyle. ''Buna nasıl emin olabilirim? İnanmadıktan sonra emin olamazsın. Bunu kanıtlayacak hiçbir yol yoktur.'' Deacon'ın sesi bir parça ısınır gibi olmuştu. ''Eğer dediğin doğruysa size güvenmek doğru mu bilemem. Bir insan bir işten bir çıkar sağlıyorsa iki şeyden birini yapar. Ya emir kuludur ya da bir kazık atacaktır ama hiçbir çıkarı yoksa ne yapacağı belli olmaz.'' ''Pekala.'' dedi Mac. ''Bırak bu palavraları artık. Bizim gitmemizi istiyorlarsa arkadaşlar oylarıyla belirsinler bunu. Bize de kendimizi savunma hakkı ver. Ama şunu bil ki birbirimize düşmenin hiçbir yararı olamaz.'' ''Ne yapacağız peki? Polisler bildiğine göre bizimkileri sabah gizlice buradan çıkarmanın hiçbir anlamı kalmadı demektir.'' ''Öyle. Biz de açıkça çıkar şansımızı deneriz. Grev kırıcıları görüp nasıl davranacaklarını anlayınca konuşmak mı, dövüşmek mi gerekiyor ona göre bir karar alırız.'' Deacon durdu. Ayakkabısının kenarıyla toprağı eşeledi. ''Beni neden getirdin buraya?'' ''Sana içimizde bir hainin olduğunu söylemek istedim. Polislerin bilmelerini istemediğin bir şey varsa hiç kimseye söyleme.'' ''Pekala, bu kadarını anladım. Sonunda herkesin bileceği bir şeyi saklamak da doğru değil zaten. Ben yatıyorum. Sizler de sabaha kadar bir işe bulaşmayın artık.'' Mac ile Jim toprak üstüne kurulmuş iki kişilik bir çadırda kalıyorlardı. İn gibi olan çadıra yere sürünerek girip eski püskü yorganlarına sarındılar. ''Deacon dürüst biri bence.'' diye fısıldadı Mac. ''Ama emir falan alacağı yok. Bizi buradan attırır mı dersin Mac?'' ''Olabilir. Ama bunu yapacağını sanmam. Yarın akşama kadar adamlar öylesine öfkeli ve hırpalanmış olacaklar ki tam istediğimiz kıvama gelecekler. Jim, bu işin ucunu bırakamayız. Durum çok esaslı. Mac, ne var? Polisler neden girip seninle beni alıp götürmüyorlar buradan? Korkuyorlar. İşçilerin çılgına döneceklerinden korkuyorlar. Den'in merdivenden düştüğünde olduğu gibi bir şey olabilir. Polisler ırgatların üstüne gitmeyecekleri zamanı çok iyi bilirler. Uyuyalım haydi. Mac, ağaçların arasında sen nasıl kurtuldun o heriflerin elinden ha? Epey boğuştun değil mi? Hem de nasıl? Herifler karanlıkta kime vurduklarını göremiyorlardı. Ben ise önüme çıkanı vurabilirdim. Jim bir süre konuşmadı. Silahlarını sırtımıza dayadıklarında korkmuş muydun Mac? Elbette. Daha önce de bu asayişçilerle karşılaştım ben. Zavallı Joy da. 10-15'i üstüne saldırıp eşek sudan gelinceye kadar döverler seni. Çok da yüreklidirler doğrusu. Genellikle maske takarlar. Elbette korkmuştum. Sen korkmamış mıydın? İlk başta korkmuştum. Bizi yürütmeye başladıklarında korkudan titriyordum. Kendimi yere attığımda neler olacağını tahmin ettim ama o herif üzerime yuvarlanmadan yuvarlandığını görür gibi oldum. Ben daha çok seni kurşunlayacaklarından korkuyordum. Garip şeydir Jim. İnsan ne kadar tehlikede olursa olsun o kadar az korkar. Gürültü başladıktan sonra korkmuyordum artık. Yine de sırtımdaki o silahı hissetmekten hoşlanmıyordum. Jim çadırın aralığından dışarı baktı. İçerideki karanlıkla kıyaslanınca gece daha griymiş gibiydi. Toprak keseklerini ezerek birileri geçti yanlarından. Bu grevi kazanacak mıyız dersin Mac? Artık uyumamız gerek Jim. Bu geceki olaylar olmasaydı bunu sana hiç söylemeyecektim ama hayır, kazanma şansımız olduğuna hiç inanmıyorum. Bu vadi iyice örgütlenmiş. Ateşe başlayacaklar ve olacaklardan paçalarını sıyırabilecekler. Hiçbir şansımız yok bizim. Gürültü koptuğunda buradakilerin çoğunun kaçacaklarına kalıbımı basarım. Ama sen bunları düşünme Jim. Bu iş burada olmaz. Başka yerde olur. Günün birinde de başarıya ulaşacaktır. Bir gün kazanacağız. Buna inanmamız gerek. Mac bir dirseği üzerinde doğruldu. Buna inanmasaydık burada olmazdık. Doktor iltihap konusunda haklıydı ama iltihap yatırılmış sermayedir. Bizi, bu bizim yüreklerimizi bulup bizi öldürmeden bunu üstümüzden atacağımıza inanmalıyız. Sen hiç değişmiyorsun Jim. Hep buradasın. Bana güç veriyorsun. Harry bana daha başta söylemişti neler bekleyeceğimi, dedi Jim. Herkes bizden nefret ediyor Mac. İşin en güç yanında budur. Herkes bizden nefret eder. Bizim taraftakiler de düşmandı. Kazanırsak Jim, bunu başarırsak bizi bizimkiler öldürecektir. Bunu neden yapmaya devam ettiğimi çok merak ederim doğrusu. Aman haydi yat uyu artık. Gece sona ermeden uyanan insanların gürültüsüyle dolmuştu kamp. Tahtaya çarpan baltaların sesi ardından paslı ocakların takırtıları içtirmeye başlandı. Çok geçmeden ortalığı yanan elma ve çam ağaçlarının tatlı kokusu kapladı. Aşçılar işe koyulmuşlardı. Gürül gürül yanan ocakların yanına kahve maşrapaları yerleştirildi. Kazan dolusu fasulye kaynamaya başladı. İnsanlar çadırdan çıkıp aşçılara çalışacak yer bırakmayacak kadar sıkışık bir halde ocakların çevresine doluşuyorlardı. Deacon'ın kamyonu Anderson'ın evinden 3 bidon su getirdi. Deacon derhal manga liderleriyle konuşmak istiyor. Sözü kulaktan kulağa yayıldı. Liderler kasıla kasıla Deacon'ın çadırına yollandılar. Gökyüzünün doğusuna doğru meyve bahçesinin silüeti belirmeye başlamış, park edilmiş arabalar da gölgeli haline dönüşmüşlerdi artık. Kahve maşrapaları kaynamaya başladı. Fasulye kazanlarından imrendirici bir koku yükseldi. Aşçılar milletin getirdiği tencerelerin, kavanozların, tabakların, tenekelerin içine kaşık kaşık dolduruyorlardı fasulyeyi. Çoğu yere çökmüşler, çakılarıyla dallardan yaptıkları kaşıklarla fasulyelerini yiyorlardı. Kahve koyu ve acıydı. Ancak sessiz ve rahatsız olan kadınlarla erkeklerin içleri ısınmaya başladığından artık konuşuyorlar, gülüyorlar, birbirlerini selamlıyorlardı. Gün ışığı ağaçların üstünden belirince ortalık grimsi mavi bir renk aldı. Gökte 3 yaban ördeği sürüsü uçuyordu. Yanında Burke ile London olan Deacon çadırının önüne çıktı. Deacon'ın önünde de manga liderleri bekleşiyorlardı. Mac ile Jim de onların aralarındaydılar. Bir süre pek göze çarpmamalıyız demişti Mac. Adamların bizi şimdiden başlarından atmaları işimize gelmez. Deacon kısa bir işçi ceketiyle bir kasket giymişti. Soluk gözleri yüzden yüze dolaşıyordu. sizlere durumu anlatacağım dedi. Böylece isterseniz şimdiden çekilebilirsiniz. Gelmek istemeyenlerin gelmelerini istemiyorum. Bir tren dolusu grev kırıcı geliyor. Biz kasabaya gidip onları önlemeyi düşündük. Onlarla konuşacağız önce ama sonra da dövüşmemiz gerekebilir. Ne diyorsunuz? Kalabalıktan Deacon'u onaylayan bir mırıltı yükseldi. Pekala, yürüyeceğiz o halde. Mangalarınızı disiplin altında tutun. Sakin olsunlar ve yolun kenarından yürüsünler. Deacon sırıttı. Yerden birkaç taş alıp ceplerine doldurmak isterlerse bunun bir sakıncası yok sanırım. Adamlar takdir edercesine güldüler. Tamam, durumu anladıysanız gidip adamlarınızla konuşun. Yola çıkmadan önce bütün pürüzlerin çözümlenmesini istiyorum. Kampı korumak için 100 kişiyi burada bırakacağım. Şimdi gidip kahvaltılarınızı edin bakalım. Adamlar dağılıp ocakların başına koştular. Meg ile Jim liderlerin olduğu yere yürüdüler. London, onların pek canla başla çalışacaklarını sanmıyorum diyordu. Bana hiç de öyle sertmişler gibi gelmedi. Daha çok erken diye güvence verdi Meg. Kahvelerini bile içmediler. Yemek yiyen insanın hali başka olur. Siz de geliyor musunuz diye sordu Deacon. Elbette geliyoruz. Bak Deacon, bize erzak ve malzeme gönderenler olduğunu biliyorsun. İşi öyle ayarla ki haber geldiğinde gidip getirecek bir iki araba olsun. Tamam, üstelik Zahire'nin bu gece gelmesi gerek. Fasulye bitti sayılır. Böyle bir kalabalık kolay kolay beslenmiyor doğrusu. Ben grev kırıcılar trenden iner inmez bir kargaşalık çıkmasından yanayım dedi Burke. Ödlerini patlatırız böylece. Önce konuşmak gerek dedi Mac. Ben önce konuşulduğu takdirde grevcilerin yanına geçen tren dolusu grev kırıcı görmüşümdür. Üzerlerine saldıracak olursanız bazıları korkar, bazıları ise öfkeden kudurur. Deacon, Mac konuşurken kuşkuyla izliyordu onu. Gidelim artık dedi. Ben kalacakları ayırayım. Doktor ile adamları kampı temizlerler. Ben kendi kamyonumla gideceğim. London ile Burke benimle gelebilirler. Külüstür arabaları burada bırakmak daha doğru olur. Uzun kafile yola koyulduğunda güneş de doğuyordu. Manga liderleri adamlarının yol kenarında yürümelerine dikkat etmekteydiler. Jim birinin toprak parçalarını almayın, demir yolunun orada esaslı granit taşlar var dediğini duydu. Şarkılar söylenmeye başlamıştı. Eğitim görmemiş insanların uyumsuz sesleriyle çınlıyordu ortalık. Deacon'ın yeşil Chevrolet kamyonu öne geçti. Kalabalık arkasından yürümeye başladığında kampta kalanlar ve kadınlar kendilerini bağırarak uğurladılar. Yola daha yeni çıkmışlardı ki 10 polis motosikleti belirip yol boyunca belli aralıklarla izildiler. Yarım bir kadar gittikten sonra içi insan dolu büyük ve üstü açık bir araba kafilenin başına geçip yol üstünde durdu. Arabanın içindekilerin hepsi silahlıydı ve şerif yardımcısı rozeti taşıyorlardı. Sürücü ayağa kalktı. Düzenli yürüyeceksiniz, sakın unutmayın. Trafiği aksatmadıkça istediğiniz kadar yürüyebilirsiniz ama kimseye engel olmayacaksınız, anlaşıldı mı? Adam yerine oturdu. Arabasını Deacon'ın kamyonunun önüne çekti ve kafilenin başında gitmeye başladı. Jim ile Mac, Deacon'ın kamyonunun 50 adım gerisinde yürüyorlardı. Bizi karşılamaya adam çıkarmışlar dedi Mac. Ne kadar kibar insanlar değil mi? Çevresindekiler gülüştü. Greve hakkınız var ama grev kırıcılarına engel olmak için grev yerinin çevresinde yürüyüş yapamazsınız diyorlar. Yürüyüş olmadan grevin başarıya ulaşamayacağını bilirler elbette. Bu kez gülen falan olmadı. Adamlar homurdandılar. Ancak tepkilerinde pek bir hiddet yoktu.